Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Enis Kirazoğlu. Her zaman olduğu gibi bugün de teknoloji haberleriyle başlayacağız.
Teşekkürler. Buyurun. Çok Mesut sağ ol, hiç beklemiyordum.
Yani sürpriz diyebilirim. Hep teknolojiyle başlamıyoruz
çok
çünkü.
Çok iyi oldu.
Evet, iyi olmuştur eminim.
Yerli haberlerle başlayacağız her zaman olduğu gibi. Eğer bir teknolojik gelişme olursa, az da olsa biliyorsunuz eriyoruz ve ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri üst tarafa koyuyoruz. Yerli arama motoru lanse edildi.
Yani. Evet. Yani. Bu kelime esprisi ama yapılması lazımdı lütfen.
Yani zaten onlar da yapıyorlar sürekli bu yani esprisini. İşte yani sana getirecek, yani diyecek falan tarzında böyle değişik bir şeyleri var. Videoları da var böyle.
Bir de iki aile yapmışlar. Sanırsam o Google'ın iki olsuna benzer bir çalışma olsun diye iki aile yapılmış bir...
Şimdi ben şöyle, insanlardan bu Türkçe kelime değil ki diye bir sürü tepki geldi. Hani onun altını çizmek lazım. Bir girişimin illa Türkçe kelimelerden oluşan ya da bir karşılığı olan bir şey olmasına gerek yok. Yani kulağa hoş gelen, yurt dışında da kullanılabilecek bir şey olmasını anlamlı
buluyorum.
Ama
adamlar şöyle bir şey, yurt dışında kullanılabilecek bir şeyden ziyade lokal olarak yaptıklarını söylüyorlar özellikle.
Yani lokal olacaksa da yani Mahmut Kazım koymak yani böyle bir şey de koymuş olabilirler.
Bir Enis mesela, Enis.
Olabilirdi aslında, Enis arama motoru. Ya ben... Allah getirsin.
Şeyi algılayamadım. Şimdi bu bir aplikasyon. Evet. Yanlış mıyım? Aplikasyon.
Web sitesi indiriyorsun. Değil.
Web sitesi değil. Aplikasyon olarak indiriyorsun ve arama yapıyorsun. Kullandın mı?
Kullanmadım. Kurmadım bile yani.
Yani ben de kullanmadım. Ben yakın zamanda duydum çünkü. Kullanma ihtiyacımı karşılayacak bir haber de görmedim bununla alakalı. Yani şöyle bir özelliği var ve kullanmanız gerekiyor diye, ama insanların şöyle bakış açıları var yani'ye karşı. Eğer lokalizasyonu çok iyi yaparsa, çünkü Google'ın ve Yandex'in galiba güncellenmesi Türkiye tarafında biraz daha geç olabiliyor bazı noktalarda. Eğer o noktada iyi çalışmalar yapılabilirse kullanılabilir diyorlar. Hani tercih edilebilir diyorlar ama ben ekstra bir şeyler daha bekliyorum. Belki ben kaçırmışımdır gözden ama izleyicilerimiz varsa kullananlar, onların deneyimlerini de duymak lazım.
Şimdi birincisi olarak şunu söylemek lazım. Ülkemizde her şeye ihtiyaç var. Yerli arama motoru da olsun, yerli sosyal medyamızda olsun. Yani kullanalım. Ben okey, ona bir şey söylemiyorum ama burada şöyle bir durum söz konusu. Bir şeyin yerli olması iyi olacağı anlamına gelmiyor. Yani evet. Bence bir şeyin önce iyi olması lazım. Yerli ve milli kelimelerini kullanmadan önce bir şey iyiyse bence yerli ve milli demeliyiz.
Ben bu
gururla
şeye katılmıyorum ya. Bence yerli ve milli olmasına gerek yok. Şu açıdan olmasına gerek yok. Yani Türkiye için yapmayın bu tarz bilişim işleri. Ya bilişim, zaten bilişimin en güzel tarafı dünyaya açılabilmen. Yani biz hani 70, ya şöyle bakıyor insanlar. 70 milyon var. Bunların 35 milyonu Google kullanacağını yani kullansa iyi. Ama bunun yerine dünyada atıyorum 8 milyar insan var ve biz bunlara hitap edecek ne yapabiliriz diye bakmak her zaman için, hani ülkemizin artık diyoruz ya hani ithalat
ve dolar girişi ihracat sağlar. Yani para içeri döndüreceğimiz.
Aynen öyle. Yani bilişim zaten avantaj tarafı budur açıkçası Türkiye için de. Buna yönelmek daha anlamlı geliyor bana ama tabii göreceğiz.
Evet, bazı eleştiriler var. İşte altyapısına Yandex'ten yararlandılar deniyor. Yılın başında çıkmış haberler var. Yandex'ten bir mühendisin şey dediği var.
Evet.
Biz Turkcell'le yani yapacağız. Daha Şubat ayında mesela adam yazmış onu.
Evet, gördüm ben de.
Turkcell diyor ki biz bunu %100 kendimiz yaptık filan.
Ama Yandex'te çalışabiliriz diyor. Yani şey demiyor. Yandex kim falan diye bir şey yok yani de.
Ama
anlamadım.
Yani uygulama web arayüzlü. Web'den ulaşabiliyorsun. Bir sürü eksiği var. Yani son dönemde Turkcell'de ama şunu seziyorum ben. Bir şeyler yapma peşindeler. Güzel şeyler kovalıyorlar ama... Mesela Gamesel vardı. Tam bir felaketti biliyorsun. Çıktığı gün resimlerin falan açılmadığı bir web sitesiyle karşılaştık. Kırık linkler vardı. Ben takip ettim çünkü bizim için önemli bir şeydi, lansmandı. Turkcell oyun medyası işine giriyor.
Evet.
Bir tane oturup şöyle bir baktık. Abi artık bunu da yapma yani. Oyun medyasına da sen el atma dedik.
Biz burada varız falan diye.
Ama duvara, aynı hızda duvara tosladılar yani. Çünkü kırık linkler vardı. Oyunlar açılmıyordu. Videoları izleyemiyordun. Turkcell ya. Turkcell dediğin zaman şey bekliyorsun yani. Dünya standartlarında müthiş bir site bekliyorsun. Şimdi yani arama motorunu duyurdular. Giriyorsun, eksikler var. Copyright'ın C'sini bile yapamamışlar. Et işareti koymuşlar falan filan böyle.
O tarz işlerde geldi. Ajans çalışıyor Turkcell. Benim uzaktan gördüğüm kadarıyla.
Evet.
Yani kendi bünyesi içerisinde yapmıyor. Ama şöyle bir şey var. Bu projeye önem verdikleri belli. Hani Gamesel tamam bir noktada ama projeye kendilerine sonuçta çıkıp burada konferans düzenlendi. Bir sürü şey yapıldı. Bu tarz şey böyle yani ufak detaylar bile çok fark ettiriyor.
Evet tabii. Şimdi kullanıcıların ilk tepkilerine bakıyorum. Mutlular. 1 GB hediye ile beraber dağıtılınca uygulama App Store'da en üste çıktı biliyorsun.
Ha evet. Bir de şöyle bir şey var. Güzel pazarlama aracı oldu. Turkcell'in diğer uygulamalarıyla da entegre çalışıyormuş galiba. O açıdan belki Turkcell kullananlar...
Tabii orada giderilmesi gereken birkaç olay var. Şimdi bir tanesi, eğer tarayıcının içine entegre değilsen abi hiçbir şansın yok. Net.
Hmm.
Yani ağzında kuş tutsan kullanıcılar seni kullanmaz. Uygulamayı açacağım da arama yapacağım.
Evet, bence
hepimiz
de.
Nerede arama yapıyoruz? Chrome'u açıyorsun, tıkır tıkır tıkır yazıyorsun oraya. Aradığın şeyi zaten sana Google'dan arayıp buluyor ya da hangi arama motorunu seçtiysen. Cep telefonla nasıl kullanıyoruz? Yine tarayıcıyı açıyoruz. Tarayıcıda hangisi entegreyse onu kullanıyorsun. Uygulamayı açıp arama yapan görmedim. Google'ın da uygulaması var ona bakarsan. Kaç kez açtın? Yani ancak böyle bir hesap onaylama falan olurken oradan bir şey geliyordu, açıp onaylıyorum. Bu yüzden eğer bir tarayıcıya entegre değilseniz uygulama üstünden ancak bedava bir şeyler vererek kullandırtırsınız. Onun haricinde çok zor.
Evet, belki de tarayıcıya entegre ederler ilerleyen kısımlarda. Evet.
Bir başka önemli haberimiz var. Yine Türkiye'den futbolla ilgilenenler açısından çok önemli. 10. haftada oynanacak maçta, yani Türkiye Ligi'nde ne maçıymış? Bursa Spor, Antalya Spor. Bu arada futbolun hiç anlamıyorum yani. Anlatıyorum bunları ama Enis'e burada sığınacağız artık.
Bursa, Antalya, Başakşehir, Akhisar, Fenerbahçe, Kayseri karşılaşmalarında video hakem geliyormuş.
Evet, video hakem gelecek arkadaşlar. Video hakem ne? Yani robot bir hakem olmayacak. Normal hakem olacak. Bir de stadın arkasına bir kamyon yanaştıracaklar. İçinde bir sürü adam ekranlardan maçı izleyecek. Sıkıntılı bir durum olursa, hakem karar vermekte zorlanırsa, abi biz burada gördük, bence şu kararı ver diye destek verecekler. Ama yine son karar hakemin.
Evet, hayır kardeşim, ben sizin gördüğünüz ekranlara inanmıyorum.
Aynen.
Hakeme iPad
ben bahis oynadım. Sıkıntı.
Hakeme bir tane iPad ayırsak da oradan seyretse falan. Basketbolda biliyorsun hani hakemler gidip ekrana bakıp beraber evet, karar veriyorlar orada yani. Ama futbol tabii hakemin demek ki orada seyretme şansı olmayacak.
Bir de anladığım kadarıyla o futbol atmosferini de bozmak istemiyorlar.
Ya istemiyorlar ama Avrupa'da da dünyada örnekleri vardı. Mesela bir tane en uç örneği şu. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama kabaca örneği vereyim. Düzeltirler izleyenler eğer görenler varsa. Gol oluyor. Pardon, penaltı oluyor. Hakem vermiyor penaltıyı. Dönüyor, gol oluyor sonra. Sonra video hakem uygulamasından uyarı geliyor. Golü iptal ediyor, penaltıyı veriyor.
O zirve, böyle bir
yani
şey olmaz.
Yani böyle bir haber var. Tam bu olmasa bile bu kadar etkisi olan bir olay yaşanmıştı. En büyük sıkıntı tabii futbolun ruhuna aykırı olduğu söyleniyor. Aslında evet, şimdi hakikaten şey, düşünsene taraftar olarak böyle olay yaşandığı zaman gol olsa sevinemezsin yani. Acaba önceki pozisyona verecekler mi bir şey? Şimdi 2 dakikada oyunu durduramıyorsun çünkü futbolun doğasına ters diyorlar 2 dakika, evet, oyunu durdurmak. Nasıl bir pratiği olacak bilmiyorum ama özellikle Türkiye'de hakemlerden çok şikayet edilen bu dönemde video hakem uygulaması ne olacak, nasıl bir etki yaratacak görmek zor.
Ama ben size ne söyleyeyim, eğer etkin bir şekilde uygulanırsa bu futbol maçlarından sonra yorumlar var ya, hakem hatalarından sürekli beslenen. Aha. Onlar abi iptal olur, biter.
Bitmez abi. O zaten o programlar artık şey oldu. Evrildi. Artık onlar magazinsel bir şeyle
futbol
döndü.
Futbol görüntüsü
yani.
Olmadan futbol yorumluyorlar değil mi?
Futbol artık çok fazla konuşulmuyor içeride yani. Daha çok hani ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş diye tartışmalar dönüyor. O yüzden onlar çok kolay kolay bitmez yani.
Olabilir dediğin gibi.
Ben o zaman iki tane haber paslayayım. Bir tanesi GTA 5'e hikaye DLC'si gelmedi, gelmeyecek. Üzerine bir açıklama geldi Rockstar'dan da.
Gelmeyecek açıklaması beni çok şaşırttı ya.
Adamların aslında söylediği şey şu. Diyorlar ki biz zaten GTA 5'in hikayesini sanki 3 farklı hikayeyi birleştirir gibi büyük ve tamamlayıcı şekilde yaptık.
Büyük demesine dediler. Utanmadan ya.
Yani hani hikayeyi biz yaptık abi dediler. Aslında onun Türkçesini ben söyleyeyim. Hani bu adamların yaptığı ama hikayeden şimdi para kazanmıyoruz. Online'da deli gibi para var. Online'da takılıyoruz işte. Bırakın şimdi hikayeyi yaptık zaten.
Sanal para satıp köşemizi buluyoruz.
Yani evet, çok da kastırmayın. Bir de RDR2 geliyor diyor adam zaten. Ben bu arada kızmıyorum Rockstar hikaye DLC'ye. Çünkü benim öyle beklentim yoktu zaten.
Benim vardı ama ya. Çünkü GTA 4'de çok, evet, güzel DLC.
Hep gelir DLC mantığı ama RDR2'nin çıkması benim için daha önemli artık. Bir de GTA 5 hani kaç zaman oldu ya? PlayStation 3'te çıktı, 4'te çıktı. Evet. Hani hala daha çıkmaya devam ediyor.
4 sene oldu
gelse
ya oyun çıkalı.
O yüzden bekleyenler varsa haberler olsun. Artık Red Dead Redemption 2'yi bekleyeceğiz gibi duruyor. Bir sonraki ise Xbox One X ile ilgili. Geçen hafta tartışmıştık uzun uzun. Onunla ilgili bir haber. Xbox One X, Xbox 360 oyunlarının bir kısmını 4K olarak gösterecekmiş. Bir de native 4K dediğimiz doğal 4K olarak gösterecekmiş. Güzel haber. Hangi title'lar, hangi başlar olacağı henüz belli değil ama Xbox'ın kendine ait oyunları olacaktır büyük ihtimalle. Gears of War serisi.
İlk önce oradan başlayacaklar büyük ihtimalle.
Diğer taraflara giremezler kolay kolay. Çünkü onların kendi geliştirdiği oyunlar olmadıkları için onlar hiç gelmez büyük ihtimalle.
Ama bak mesela düşünsene GTA'yı bile şu anda Xbox 360 versiyonunu dahi 4K'ya native çıkarsan o bile bir pazarlama şeyi yani.
Tabii ama Rockstar'la onun için konuşup anlaşabilecekler mi, yoksa kendi yazılımsal şekilde, ama yazılımsal olarak native 4K yapamazsın ki sen.
Evet, o da değişik. Ya güzel bir haber. Bir sürü de güzel oyun var Xbox 360'da oynayabileceğimiz bu şekilde. Bir de Microsoft'un güzel tarafı Xbox 360 oyunları geriye uyumlu ve ücretsiz verdiğinde biliyorsun Live üyeliği üstünden onları da ediniyorsun.
Evet.
Böylece aynı konsolda hem One X'e oyunlarına sahip olacaksın, ücretsiz verilen, hem de 360 oyunları 4K oynama şansın olacak.
İşte bu
double combo.
Kozu güçlendiriyor konsolu. Evet. Kozu güçlendiriyor.
Gerçekten de önemli. Bakalım neler olacak ya. Ben One X'i bir çıksın bir kullanalım. Ya şu yakından an, görelim istiyorum.
One X biraz şeye dayanıyor aslında. Yeni üreteceği oyunlardan ziyade hali hazırda ürettiklerine verdiği destekle biraz aslında ön plana çıkıyor. Bu bir konsol için hayırlı bir şey değil aslında. Bunlar çünkü normalde şeydir. Konsolun oyunlarından memnunsundur. Geriye dönüp de sana bir servis sağlar. 10 numara olur her şey. Çok sevinirsin.
Ya
ama
bak, onda %100 haklısın ama bak, Xbox gitti. En azından Türkiye'de gördüğüm kadarıyla zaten konsola özel oyunları böyle çok fazla kovalayan da bir kitle olmadı biliyorsun.
Konsola özelden bahsetmiyorum. Konsolun içine gelecek oyun. Hani şey de geçti. Ha, evet. Zaten PC'de var demiyorum. Hani Yani Xbox One X'te şu anda oyun lazım. PC'de çıksa fark etmez. Hani biraz daha oyun lazım.
Çıkışıyla beraber oyun lazım.
Evet evet
diyorsun.
Yani evet. Hani şu an baktığın zaman kendine ait bir çalışması yok. Devamlı yapıyoruz diyorlar ama artık hani görmek istiyor büyüye, bekliyoruz.
Dedikodular var ama çok asla astarı olması da PUBG'yi kendilerine özel yapmaya uğraşıyorlarmış. O çok ama, büyük bir koz olur ama PUBG'yi öyle bir şey yapmaz ekip.
PUBG Sony ile konuştuğunu söyledi. Yani PlayStation 4'e de gelecek. Konsola özel olmayacak gibi duruyor.
Yani ancak adamlar ortak yapmaları lazım Xbox ekibine
ya
herhalde.
Çok büyük
ancak
para dönecek içeride.
Ya da en son stüdyoyu satın alacak. Gelin
Microsoft vereyim diye. Satmaz abi Asyalılar.
Değil mi gerçekten? Çünkü şu anda çok çok iyi gidiyorlar.
Microsoft dikkat etsinler de Microsoft satın almasınlar. Biraz da işler değişebilir. Abi orada Çin'de Tencent diye bir firma var ya işte. Mega Corporation adamlar. Hatta Activision'la şeyin de hisseleri onda. Blizzard'ın da hisselerinin %51'i mi ne onda?
Çinlerde şu anda zaten dünyaya böyle bir el atma var. Her kategoride neredeyse bir hisse, bir ortaklık var abi.
Yani bir bakmışsın dükkanın eline. Bak donanım haber değil. Çançun donanım. Ay nasıl bir...
Yalnız harbiden Çançın... yatırım yapsa da alsa nasıl bir şey olur ya? Bırakırlar mı bizi yoksa değiştirirler mi Çinli kopyalarla beraber?
Abi Çinliler işleyen bir şeyi değiştirmezler diye
tahmin ediyorum. Değil mi öyle bir şey?
Şey entegre falan ederler. İşte çip entegre
Çinli
eder.
Çinli müdür ya da?
Satın alma entegre eder.
O da olabilir değiş.
Bu arada Asyalı müdürlerle ilgili de çok şeyler gelmiyor.
Gaklarlarmış evet, ya. Bayağı çılgınlarmış yani.
Sektör dedikodusu gibi oldu ama yani.
Ama gerçi bize bir şey diyeceklerini zannetmiyorum yani. Kamera, ışık, canlı yayın falan tek bir adam yaptığımız için diyecek ki adam. Vay be biz sadece Çin'de zannediyorduk bu çalışma şeklini.
Sen Çinlisin diyecek.
Yani gerçekten Türk Çinli yapmışlar. Singapur'da çok enteresan bir haber var. Gerçekten belki de bize de lazım. Ama burada tabii isyan çıkabilir. Şimdi abi trafikten şikayet ediyoruz. Her gün 500 yeni araç trafiğe katılıyor diyoruz falan. Nasıl engelleyebilirsin bu işi? Ya yol yaparsın ya da araba satışını durdurursun, yeni araba satışını. Singapur araba satışını durdurmuş abi. Demiş ki bundan sonra yeni motosiklet ve yeni araba alamayacaksınız. Uzun bir zamandır kota koyuyorlarmış. Mesela diyormuş ki bu yıl sadece trafikteki arabaların %5'i kadar yeni araba satılabilir falan.
Ya
bu, ve arabalar çok pahalıymış orada.
Bir insan, şimdi bence sorunlu hep, bak Singapur tamam evet uzaktan bakıldığı zaman doğru şeyi yaptı diye düşünebiliriz ama şöyle bir şey var. Bir insan niye araba kullanır trafikte işine giderken? Bence önce bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Çünkü trafik rahatsız edici ama evet. Hala da araba kullanıyorsa o insan. Benim aklıma gelen şey şu, top taşımayı yeterli görmediği için. Yani adam eğer top taşımaya binip gidemiyorsa bir yerler adam akıllı araba kullanır. Ya da ikinci sebebi şu, top taşıma o kadar kalabalıktır ki adam der ki yani... İnsan istifiyle yarım saatte gideceğime
2 saatte
arabada yayılıyorlar evet. 1,5 saatte giderim. Bu da tercih meselesi. Zaten mesela otobüsleri hiç saymıyorum. Çünkü orada hem insan istifisin hem de şeysin. Yani hem de trafiklisin.
Evet,
hani bir avantaj yok. Benim dediğim toplu taşımalar metrolar, trenler. Mesela bizde metrobüs var. Yani karşıya geçirmek için. Yani Singapur tabii belediyesini ben bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor.
Ama şimdi bak şöyle güzel yapmışlar. 20 milyar dolarlık da bir yatırımla demişler ki biz toplu taşımayı artık şey yapacağız yani. Full güçlendireceğiz.
Ya full güçlendirmesi lazım. Çünkü ne kadar yasak koyarsan koy en büyük çözüm. Yani insanları memnun etmeyecek bu yasak. Sonuçta adam... Gene memnun olmayacak hayatından evet. Toplu taşımada bir
zaten
yerde.
Zaten İstanbul'da, Türkiye'de böyle bir şey yapamazsın. Hükümeti değiştirirler abi. Ben araba satın alamıyorsam nasıl
bizde bir şey var değil mi? Araba aşkı var yani.
Şimdi yasak her zaman böyle bir şey de yaratır. Düşünsene şimdi alan adam karlı, arabasını değeri ikiye katlayacak. Hacı bak bu araba çok değerli, ne dostu sen alamıyorsun.
Valla o yüzden bizde toplu taşımaya abanmak lazım.
Ya toplu taşımaya abanmak lazım da İstanbul artık bence ne toplu taşımayla ne şeyle kurtulabilecek
zaten
bir hali
yok.
Açtık yani. Bu, o çizgi geçildi.
Ona ben de kastediyorum. Çok kalabalık İstanbul. Ve şey artık hani tek çözüm bana sorarsan ben uzaktan bakan bir insan olarak insanların şehir dışına taşınması için istihdam yaratmak diğer taraflarda. Mesela şunu diyebilir, fabrikanı İzmir'de aç teşvik vereyim. Hani devlet belki böyle bir
yapıyor
şey diyebilir
ama
yani.
Yine gitmiyor adam çünkü.
Ama öyle bir teşvik verecek ki.
Evet,
taşınana teşvik verecek.
O tarafta öyle bir şey var ki şimdi ben yani işverenler de haklılar. Birincisi diyor ki adam yetenekli iş gücü, teknik yetişmiş elemanı da yine İstanbul'dan buluyorum çok rahat bir şekilde diyor. Ya buradan
Allah.
Servislerle Gebze'deki banka üstlerine bankacı taşıyorlar abi. Sen de
öyle
biliyorsun
öyle.
Yani oraları.
Biliyorum.
Yani saatlerce sürüyor. Adam Başakşehir'den falan gelen var. 2 saat, 3 saat boyunca şey var yani. Yolda geçiyor. Trafikte geçiyor ömrü. Belki de günde 6 saat yolda geçiyor. Niçin? Gidecek orada da bankada çalışacak yani operasyon merkezinde.
Çok işkence hayatlar var ya. Hani halimize şükretmeliyiz falan diyoruz. Eyvallah ama şey yani ben İzmir'de mesela kaldım. Ben şu an mesela 1 saatte gidiyorum. Çok memnunum hayatımdan. Ama ben bunu şehir dışında yaşayan birine ben 1 saatte işe gidiyorum desem adam çıldırmış gibi bakar. Çünkü ben de yaşadım
şehir
İzmir'de.
Şehir değiştirdiğini falan düşünür yani.
Bir sene İzmir'de yaşadım ben de. 1-1,5 sene aşağı yukarı. 5 dakikada işe gidiyordum ya. 5 dakikaya.
Gerçekten orada her şey arabayla çok daha rahat. İstanbul'un artık dediğim gibi o eşik çoktan açıldı, aşıldı. Mesela metro mu hattı yapılacak? Aslında aynı yöne doğru 2 metro hattı yapılması lazım. Yani aynı yöne giden 2 tane gerçekten.
Yani.
Ya da katlı metro. Çünkü şu anki metrolar da kaldırmıyor rush saatlerde biliyorsun.
Evet evet kaldırmıyor. Ben yani her saat...
İten adam lazım artık arkada.
Ben eskiden üniversiteye gitmeden önce mesela belli saatlerde trafiğe hiç takılmazdık. Öğlen 2'de mesela Kadıköy'e gidebilirdim çok rahat bir şekilde falan. 2 sene 3 sene dışarıda şehir dışına kaldım. Bir döndüm. Her saat her dakika trafik
her
var.
Her saat trafik var. Artık bayramda da boşalmıyor. Yazında boşalmıyor İstanbul.
Abi yazın boşalmıyor da bayramda boşalıyor ya.
Aha, bayramda da şöyle ilk 2 gün yine... Kalabalık.
Ha metroya toplu taşımaya biniyorsan kalabalık ama araç trafiği açık oluyor.
Araç trafiği geçen bayramda biraz uzattılar ya. Bu tatili 10 gün birleştirdiler. Evet. Yoksa öyle 3-5 gün oldu mu kimse yine bir yere gitmiyor abi. Ne gideceğim diye zaten trafikte geçecek.
Orada dönüş efsane oluyor. Dönüşte
Allah abi hep böyle konuştuğumuz şeyler şu yani. Araba içinde geçirdiğimiz zaman gerçekten çok sıkıntı. Bir diğer haber de bizim ülkemizden trafikte. Araç camlarına bu film takma olayı. Evet. Biliyorsun birçok insan için çok önemli. Yani benim için gram önemi yok yani.
Ama önemli insanlar benim mahremiyetim diyenler de var mesela
var,
aracın içerisinde.
Ama ben de yani bir şoför olarak şeyi görmek istiyorum gerçekten ya dışarıdan. İçindeki adamları görmek istiyorum abi. Yani
trafikteyken.
Bir güvenlik olarak bence camın filmli olmaması lazım. Orada da şöyle bir haksızlık var. Bazı araçlar üretimden film arka şeyleri biliyorsun. Bazıları değil. Yani üretimden film araç trafiğe tehlike yaratmıyor gezebiliyorsa benim de aynı standartlarda filmsiz aracıma taktırabilmem lazım. Evet. Yani parayı veren düdüğü çalar olmasın yani. Ben de taktırabilirim ama standart denetlensin. Zaten böyle bir Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı demişti ki denetleyeceğiz. Standartlara uygun filmler artık serbest olacak. Hı hı. Ama tekrar bir genelge yayınladılar, yasakladılar tekrar.
Niye?
Dediler ki ya biz düşündük sonradan bu trafiği tehlikeye aç.
Niye sonradan düşündük? Trafikte bir şey miydi? Bir kural mı geldi?
Ben anlamadım.
Bir kural mı geldi?
Anlamadım gerçekten. Yasallaşacaktı, engellendi. Artık yasallaşmayacak. O da değişik oldu değil mi? Değişik bir yaklaşım tarzı.
Allah Allah. ÖSS evet. gibi olmuş bu. YGS mi LYS mi?
Ne yapacağız dediler. Sevindi herkes. Hatta bayağı sevindi insanlar. Ben gördüm. Sonra da dediler ki
nerede
yapmayacağız.
Allah, nerede gördün? Aşağıda falan mı gördün?
Yok bizim.
Sevinen insanlar film takmıyor oleyim.
Şey ya konunun altında yorumlarda gördüm. Gerçekten aracıma taktıracağım falan diye.
Canlandırıyorum böyle.
Halat çeken. Niçin halat çekiyorsunuz abi? Artık film serbest
film
kalmış falan diye.
Yapıştır.
Yalnız tepkileri öyle görebilsek o da daha güzel olur tabii.
Yorumları canlandırıp böyle görmek. Ben o zaman bir tane ülkemizden haber vereyim. Bu kez ben ülkemizden bir oyun haberi vereyim. Tartarus isimli bir yapım var. Bunun fragmanı ve çıkış tarihi yayınlandı. Fragmanı da göreceksiniz zaten. Kasım'da çıkıyor kendisi. Biz daha önce oynamıştık multiplayer'da işte beraber. Arkadaşlarla tanışıyoruz. Hani orada tanıştık, muhabbet ettik falan. Düzgündü arkadaşlar. Ve hani oyunu sadece Türkiye değil, tüm dünyayı aynı anda sunmaya çalışacaklar.
Ve yurt dışının da haber sitelerine falan
tabii,
haber
tabii,
oldular.
Tabii yurt dışındaki haber sitelerine haber oldular. PC Gamer'da çıktılar dergide. Bu önemli bir şey gerçekten.
Evet.
Dergide çıktılar. Hani özellikle de böyle insanlara ulaşmaya çalıştılar. Oyunun türü bilim kurgu, macera diyebileceğimiz. Bulmaca çözdüğünüz ve konu olarak da ilginç bir konu. Konu şu, uzay, çok kaba örnekliyorum. Uzay gemisindesin, bir uzay üstündesin. Aşçısın ve bir gün uyandığında etrafta hani kimse yok gibi bir şey var. Bir aşçı olarak senin bir direktifler doğrultusunda şey yapman lazım. Hani bulmacaları çözmen lazım. Yazılım kısmına girmen lazım. Hani o aşçı psikolojisinden hani nasıl yazılımları açacaksın? O psikolojiye biraz değinecek diye tahmin ediyorum. Çıkınca deneyeceğim ben de muhakkak.
Tava yine var. Adam uzaylı dövüyorsunuz onunla.
Yok aksiyon yok. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir sekans eklememişlerse evet. Aksiyon yok. Macera, bilim kurgu. Korku da değil bu arada. Atmosferi biraz böyle kapalı ve gergin olabilir ama şey korku türü yok. Hani içinde böyle jump scare'ler.
O zaman ben oynayabilirim.
Yok. Oynayabilirsin.
Evet, ben gerçekten gerilim oyunları falan oynayamıyorum. Evet,
oynayabilirsin. Ya. Hiçbir şey yok, sıkıntısı yok. Bir diğeri de kısa bir haber ama önemli bir haber aslında şu açıdan. BioWare biliyorsunuz Mass Effect'i yaptı, Dragon Age'i yaptı. Çok önemli bir firma. Andromeda ile sonda böyle bir saçmalamıştı. Ama şimdi Anthem diye bir oyun yapıyor. Electronic Arts'ın dağıtımcılığıyla beraber. Anthem'i de geçen bize E3 fuarında gösterdiler. Anthem şöyle, şu açıdan çok güzeldi.
Çok da her şeyle güzeldi.
Grafikleri
ya.
Grafikleri çok güzeldi ama millet şeyden çok eleştirildi. Destiny 2 gibi oyun. Hani... Yani böyle sanki Destiny'deki gibi 4 kişi co-op takılıyorsun. İşte uçuyorsun kaçıyorsun güzel ama mantık olarak single player değil gibi duruyor denildi. Adamlar da şeyi söylüyor. Bir de EA yakın zamanda geçen hafta konuştuk ya bir tane single player yapan.
Evet ondan sonra icatmıştır.
Evet firmasını kapattı gönderdi. O yüzden insanlar Twitter'dan biraz soru yağmuru tuttular. Anthem single player senaryosu. Çünkü BioWare dediğin zaman hikaye geliyor aklına. Evet. Multiplayer gelmiyor adamlar. İyi hikayeli oyunlar yapar. Bu arada korkanlar varsa söyleyeyim. Andromeda'yı yapan ekip değil bunlar. Ya bunlar BioWare'in biraz daha az kadrosu gibi düşünebilirsiniz.
Adamlar bununla uğraştıkları için o öyle çıkmıştır herhalde.
Bahane hazır değil mi? Biz bununla bakıyorduk ya onu görmedik diye. Ve Andromeda'ya ilgili merak etmeyin. şey yapmayın, şüpheye kapılmayın, oyun çıkmadan konuşmayın, bize güvenin, single play ile ilgili detaylar gelecek dediler. Tabii bunları hep derler ama yapımcının kendisi söyledi bu arada bunu. Çünkü o da biraz herhalde hoşnut olmamış. Sonuçta evet. Yani kendisi de itham altında kalıyor şirket politikaları yüzünden. Adam ne ortaya koyacak bilmiyorum ama artık hani BioWare gibi bir firmadan da düzgün RPG oyunu göremeyeceksek eğer, sadece böyle
bu iş bitti demektir abi.
Yani bu iş bitmeye yaklaşıyor demektir geçen hafta konuştuğumuz gibi.
Ya ben Aten'den çok fazla şey bekliyorum. Çok beğendim çünkü ya gösterilen videoyu. Yani benim tam aradığım tarzda bir oyun.
Ben görselini çok beğendim de ben BioWare dediğin zaman dediğim gibi hikaye kısmını merak ediyorum ama demoda gösterdikleri şey tamamıyla 4 kişi beraber güzel bir aksiyondu.
Yani şimdi Destiny'nin birazcık daha iyi bir hali olsa ben yine oynarım ya. Ben keyif almıştım ya çünkü.
Sen kriter değilsin abi orada, kusura bakma yani. Biz kriteriz. Hikayeyi seven oyuncular. Hikaye istiyoruz kardeşim.
Adam direkt kenara attı. Destiny'i çok seven de var bu arada.
Var. Destiny bayağı oynayan var ya. Evet. Yani güzel oyun zaten, kötü oyun değil ki. Ben ilk oyunu çok oynamadım.
Destiny 2'den hızlı sıkılmış ama ekip. Destiny 1'i oynayanlar 2'den hiçbir şey bulamamış.
Destiny 1'i ben çok oynamadığım için Destiny 2 bayağı oynadım. Çünkü hikayesi falan daha hoşuma gitti.
Birleşik Arap Emirlikleri arkadaşlar bu arada yapay zeka ile ilgili bir bakanlık kurdu ve buraya bakan atadı.
Vallahi çok güzel hareket.
Bakanın ismi Ömer Bin Sultan Olama. İsimleri birazcık uzun oluyor onların
Ömer
gerçekten.
Diyelim
Ömer diyelim. Ömer Bey bundan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zekada öncü ülkelerden bir tanesi olabilmesi için elinden geleni yapacakmış. Ve ne diyorlar? 2070 hedeflerine yönelik ilk adımları atacaklarmış. 2070 yılında mesela adamlar şeyi düşünüyorlar. Belki de biliyorsunuzdur. İşte 100 yıl içinde Mars'a koloni kuracağız. Hyperloop'u ilk burada kuracağız falan. Elon Musk'la beraber çalışıyorlar o tarafta. İşte otonom dronlarla insan taşıyacağız. Taksiler otonom olacak. Robot polisler 2035'te sokaklar devreye gezecek falan tarzında böyle. Uçuk kaçık hayalleri var ve para da var.
Abi ya ben açıkçası vizyon olarak çok hoşuma gitti yani. Yapay zekaya yatırım yapılması ve direkt hani ondan sonra bir bakan olması. Tamam ama nasıl bir işleyiş olacak onu görmek lazım.
Tabii.
Bir de şeyi tavsiye edeyim buradan, böyle alakası olacak ama. Şimdi ben çok bilimle alakalı bir insan değilim. O yüzden bir tane kitap okudum. Hoşuma gitmeye başladı yakın zamanda, böyle bir takip etmek istedim. Dünyayı Değiştiren 100 Fikir diye bir kitap. Buradan sponsorumuza falan diye. Yok ya, geçen gün gördüm de bir alayım istedim. Çok da güzel bir kitap. Onu okuduktan sonra fark ettim ki bu... Şu an ya fark etmedim aslında, bildiğimiz bir gerçekti de şu an hakikaten şeydeyiz. Yani hızlanan süreçteyiz. Artık yani hani çağ olarak inanılmaz hızlı gelişmeye başladık sektör olarak. Hakikaten ben şey gibi geliyor. 100 yıl sonra ama nereye olur falan diyoruz ama hakikaten yani acaba şeyi düşünmeye başladım ben. Yaşlanınca Mars'ı görür müyüm acaba diye bir. Ya göremeyeceğim biliyorum. Maddi durumum yok kadar da hani olursa belki.
her zaman ilk zenginler. İlk ölecek adam bile zengin olacak Mars'a gidip
ya
yani.
Ya bir de yapay zeka olayı hayatımızın her yönüne ufak ufak giriyor. Yani ev bile işte yapay zekalı ev. Basıyorsun evet. Şey yapıyor. Düşünsene ev seni ev almıyor falan böyle. Yani hep bize bilim kurgu korku filmi kafasına giriyoruz ama benim tarafımda merak ettiğim şu, kendi ülkemin durumunu merak ediyorum. Bizde çünkü şirket ve firma bazında çalışmalar var yapay zeka üzerine ama hani devletin bunlara nasıl teşvikleri var, onları umarım görürüz yakında. O bilişim yani bizim ihracat konusunda en büyük ayaklarımız
ya
olabilir. Şu an ayağımız olabilir
yapay
yani.
Zeka konusunda özellikle yani konuşulmaya başlanmış durumda ama ne gibi atılımlar yapıyor gerçekten bilmiyorum. Belki de ilk kullanılacağı alan bizde savunma sanayi olabilir. Şu anda savunma sanayi bizde çok hızlı bir atılım içinde ve çok hızlı bir gelişim göstermeye başladı. O tarafta güzel işler yapıyoruz. İhracat da yapmaya başladık mesela savunma sanayinde ki.
Güzel.
Bu çok zor bir şey, bakma. Çok sayılı ülkeler bunları yapıyor. Bizim için önemli adımlar. Bizde de inşallah bir an evvel yapılır, kurulur, önemsenen bir konu haline gelir. Çünkü gelecek burada belli. Yani otonom araçlar, kendi kendine giden her şey, bir de bir yapay zeka. Furyasını ya, göreceğiz.
Oyun sektörü için söylemek gerekirse mesela oyun sektöründe bizim hani son zamanlarda en önemli övündüğümüz konulardan bir tanesi VR kısmına tüm dünyayla aynı anda girmek oldu. Yani işte yurt dışında VR için oyun üretimi başlandığı zaman bizde de başlanmıştı. Hani neredeyse aynı anda girdik. Fakat ben çok VR'ın oyunda geleceğini görmedim, bir şey diyemedim. Başlamışsınız da yanlış yerde abi, VR'da bir şey çıkmaz falan diyemedim. Çünkü olayı sadece oyun olarak bakmamak lazım. VR'a odaklı yazılım çıkartmak da önemli.
Kurumsal
bir şey.
Kurumsal tarafta da bizde bayağı bir çalışma vardı o tarafta. Bakalım inşallah yine bu şekilde güçlenen bir atılımla Türkiye'yi de görürüz. Ama ben de Türkiye'de şunu söylüyorum. Ya bizde mesela Ulaştırma Bakanlığı internete falan bakıyor ya artık. Hı hı. Bence bakanlık üzerinde teknolojinin, iletişimin tamamen ayrılması...
Dalları
yani
olması lazım.
İnternetin bile ayrılması lazım. Yapay zekayı ayırmak bile bence çok büyük bir adım.
Çünkü bambaşka bir şey.
Çünkü yani otoyolda asfaltla köprüyle sen interneti aynı yere koyarsan... Ha belki devlet işleyişini de bilmiyorum. Belki de böyle bir yapı gerekiyordur ama... Bence artık antallaştırıyor olayları. Daha hızlı adım atılması için bakanlık seviyesine ayrılma lazım.
Şey gibi, hayat bilgisi dersi vardı ilkokulda. Hani her şey vardı şimdi. Fen, sosyal, hani onun gibi yani. Hoca ne kadar bilirse temel o kadar.
Sonra hepsi spesifik olarak ayrılıyor ve uzmanlaşıyorsunuz. Sonuçta uzmanlaşacağınız konulara da gerek var bu tarafta. Gerçekten Birleşik Arap Emirlikleri'nden böyle bir şeyin gelmesi de şaşırtıcı. Neden? İster istemez şey diyorsun hani gelişmeleri hep batıdan görürüz. Batıda bu tip adımları görürüz ama şu anda Orta Doğu'da hızlı adımlarla bir şekilde yetişmeye çalışıyor. Para var adamlarda tabii. Bunu da gücünü kullanıyorlar.
Bir de petrol bitiyor, parayı yatırmak lazım.
Onun da bilincindeler zaten ama petrol bitiyor dediğimiz eninde sonunda o petrolü elektrik elde etmek için de kullanacağız. Öyle ya da böyle. Bu arada yapay zeka için önemli. Bakın yapay zekanın yaptığı bir hata Filistin'de yaşayan bir işçinin hayatını karartmış. Gerçekten çok enteresan.
Çok kötü haber ya.
Ya bu arada hayatını karartmış ama şimdi yapay zeka bir de zekayı kullanamayan insan var orada. Yani nasıl olduğunu anlatalım. Orada bir inşaatta çalışan Filistinli bir işçi işte kepçeye yaslanmış. Fotoğrafı da şu anda ekranlara geliyor. Şey demiş, günaydın diye Arapça bir yazı yazmış. Şimdi Facebook otomatik olarak bunu İbranice'ye onlara saldırın diye çevirmiş, değiştirmiş. İngilizce olarak da onları incitin diye çevirmiş. Onlara acı verin diye çevirmiş.
Nasıl bir günaydın mesajıymış bu ya? Nasıl bir kelime?
Yani şimdi Facebook'tan da bir açıklama var. Mesela konuyla ilgili açıklama yapan Necip Fazıl Ayan, yani bu tarafta o yapay zeka ile ilgili, ya kusura bakmayın orada bir teknik hata oluşmuş, böyle çevirmiş demiş ama bu nasıl bir teknik hata bilmiyorum. Yani günaydın'ı,
ben anlamadım. Evet abi.
Günaydın abi, onlara saldırın veya onları incitin diye nasıl çevirebiliyorsun? Akıl almaz bir şey gerçekten de.
Şeyi
ve
düşündüm.
İsrail polis abi gelmiş, adamı gözaltına almış. Bayağı da sorgulamış. Şimdi burada asıl o konu İsrail polisinin adamı sorgularken Arapça bir danışmandan destek almaması olmuş. Yani Arapça ne yazıyor diye bakmamışlar. Facebook'taki çeviriye bakınca almışlar. O kadar güvenmişler ki ona. O
da koskoca garip. Facebook'u yanlış mı yapacak diye.
Aynen. Yani ama yani mesela
yapıyor bu arada.
İsrail'deki bu tip düzeyde, yani insanları sorgulayacak düzeydeki insanların da Arapça bilmemesi de enteresan. Ya içinde yaşıyorlar, ne bileyim, bence bir şekilde orada bir uzman olması lazım.
Abi ne kadar dandik bir şey ya. Düşsene yani günaydın diye mesaj atıyorsun sabah, iştesin böyle günaydın diye. Hani bir anda başına gelmeyen kalmıyor yani.
Ya da Amerika'ya giderken işte Amerika yolundayım diye atıyorsun. İşte canımı feda etmek için gidiyorum. Herkese ölüm falan diye çeviriyor.
Yani, yani orada aklıma benim şey geldi. Şimdi ben tabii Arapça yazılış şemasına çok hakim değilim. Az çok biliyorum, hakimim. Ama hani tam bilmiyorum. Belki bilenler o konuda aydınlatır. Mesela biz de yazarken şey yazarız ya. Düzgün Türkçe ile yazılmaz. Çoğu insan kullanmıyor sosyal medyada düzgün Türkçe'yi. Hani günaydın yerine mesela GNY'de falan. Hani acaba öyle bir hatadan dolayı mı? Çünkü ya ben günaydın gelmiş geçmiş en klişe cümleler, kelimelerden bir tanesi.
Artık
yani
onu da çeviremiyorsun.
Bugün bir dili çevirmeye kalksan merhaba, günaydın, iyi akşam, bununla başlarsın.
Aynen,
yani bunu çeviremiyorsa ilginç bir sıkıntı. Acaba orada Facebook'un yazılımcılarından bir tanesi test mi ediyordu? Canımı sıkıldı, bir şey mi yapıyor?
Ya işte bu şeyi de gösteriyor. Hani bu Amerikan filmlerinde gösteriyorlar. Her şey dijitalleştikten sonra adam senin bilgini bir değiştiriyor. İşte birdenbire terörist katil olarak aranmaya başlıyorsun falan diye.
Onun bir örneği olmuş aslında. Kaba bir örneği.
Burada şu da var bak. Şimdi dijital bir şeyin aslında delil olarak sayılmaması gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Her şeyi geçtim abi. Sen günaydın yazdın. Ben de aldım. Onu onlara saldırın diye değiştirdim dijital şeyini. Gel de kanıtla abi bunu ben yapmadım diye.
Yapma,
gel
abi
de kanıtla. Sunucu,
yapma abi,
bak,
böyle şeyler yapma.
Bunu nasıl kanıtlayacaksın? Yani sunucular alacaksın, loglara bakacaksın falan. Onu kim yapar abi? Basit bir adamsın yani.
Ya evet.
Facebook sunucularını indireceksin, kapatacaksın da biz loglara bakacağız diye içeri mi gireceksin? Yani yapmazsın ki öyle bir şey. Evet,
o yüzden sana takılmayalım biz de. Belki çağ ilerledikçe seninle biraz da mesafe koymamız
yok,
lazım.
Yok Allah korusun, gerçekten şu anda belki de sosyal medyada paylaşımları bırakmak lazım. Yani öbür gün değiştirilebilir ya da senin adına atılmış gibi mesaj atılabilir. Gel de kanıtla ben atmadım diye.
Tik yok bende. Ben değilim o. Twitter'da bende tik yok. Facebook'da bende tik yok. Ben değilim kardeşim.
Register değil abi. Kimden geldi bilmiyorum.
Senin mail adresin. Mail adresi de benim değil ki. O da benim değil. Hiçbir şey benim değil.
Ama görüyorsun değil mi tehlikeyi?
Evet. Tehlike var.
Gerçekten
abi
de öyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bu çok enteresan bir haberdi ya. Yani hakkında belki de konuş bitmez yani. Bir sürü komplo teorisi üretilir.
Evet canım. Çünkü yani şu an içinde bulunduğumuz şey en ufak bir yanlışın İnsanlar tarafından nasıl böyle Facebook'un yaptığı bir yanlış olamayacağını nasıl düşünürse, bir de Facebook'un çevirisi çok da iyi değil zaten. Hani ya hiç demek ki denk gelmemişler başka türlü paylaşımlara
ya
galiba.
Çözemedi mi? Biraz da art niyet var herhalde. Ben de başka bir şey çözemiyorum yani oradan. Ama şimdi kendim açımdan baktığımda da ben de güvenirim.
Ben güvenmem yani.
Ya yani günaydın diye bir şey niye o kadar sert çevirsin ki?
Ay derken şöyle, onlara saldırın mı demek istedim acaba diye düşünürüm yani. Hani alıp bir kopyala yapıştır Google Translate'e bakarım. Bak yine
bir sağlama yaparsın.
Bilmediğim için Google Translate sağlaması yapıyorum.
Tabii ben güvenlik gücü değilim. Orada bir profesyonel her zaman orijinal metni okumalı.
İlginç. En azından danışmanlık alsınlar değil mi yani? Hani adam ne yazmış galiba? Yani,
acaba bir de danışman da şey diyormuş. Üç dilde yazmış bu abi. Günaydın ve saldırın.
Öyle bir şey varmış.
Adam da anlamıyormuş onu yani orada çeviri olduğunu.
Benim haber efendim aslında beklediğimiz bir oyun. Elbet bekleyenler vardır aranızda. Witcher biliyorsunuz çok sevdiğimiz bir seri. Aynı ekibin yaptığı bir oyun var. Cyberpunk 2077 diye.
Sadece birkaç resim var ama değil mi? O da evet, böyle çalışma.
Bir de fragman var yani o kadar. Hani o da çıkmış CGI bir fragman kaç zaman önce. Güzel fragmandır bu arada. Şimdi oyunla ilgili bir söylenti çıktı. Tam emin değiliz bu söylentiyle ama olabileceğini düşünüyorum ben. Ve bu söylenti hikayeli oyunların online olmaya başlamasını kuvvetlendiren bir söylendi. Çünkü oyun içerisinde bir social game hub dediğimiz online oynayan oyuncuların, daha doğrusu aynı anda oyunu oynayan oyuncuların bir araya gelebileceği bir ortam olacağı söyleniyor. Bu şimdi bizim kafamızdaki cyberpunk imajı değildir. Daha doğrusu bizim kafamızda bir imaj yoktu ama Witcher'dan bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla herhangi bir online entegrasyon falan olmayacağını düşünüyorduk biz ama yapımcının kafasında oyuncuları bir araya getirecekleri, gene hikayeli bir oyun olacağı söyleniyor ama oyuncuların bir arada buluşabileceği bir alan yapılacağı söyleniyor. Bu MMO oyunlarında vardır ya işte gelirsin, dans edersin karşılıklı falan. Bu alanda oyuncular birbirleriyle mini oyunlar oynayabilecek deniliyor. Efendime söyleyeyim birbirleriyle dans edebilecekler denilebiliyor. Yani Cyberpunk da demek ki yani kaçış yok galiba online'a dönmekten. Hani ben bunu anlıyorum yavaş yavaş. Elbet bir noktada her oyun, her sevdiğimiz firma, her sevdiğimiz yapımcı online'a bir yerde bağlantı kuracak gibi duruyor.
Ya şimdi abi şöyle bir şey var. Mesela ben Witcher i̇şte oynarken...
Bu söylenti bu arada onu söyleyeyim yani.
Şey düşünmüyor değilsin yani Witcher oynuyorsun. Geniş dünya, bir sürü yaratık var, bir sürü görev var. Niye arkadaşımla oynamayayım ki dedim yani.
Ya Allah Allah her şeyde arkadaşınızla oynamayı verin ya. Sizin yüzünüzden bu sektör bu hale geldi.
Ama konulu oyun diyor. Tamam okey eyvallah konusu var. Abi yan görevlerin falan tamam dinliyorsun. Arkadaşın da dinlesin. Beraber gidin kesin yaratı yani. Ne değişiyor ki?
Abicim şimdi şu değişiyor.
İşte intro girerken de onun karakteri arkada böyle baksın.
Siz şimdi bak uzaktan bakıldığı zaman öyle geliyor sana ama şimdi bak online altyapıcı yapacaksın değil mi? Arkadaşın senin oyuna girecek değil mi? Beraberken sıkıntı olmayacak cutscene'lerde mesela değil mi? Bunların hepsi Ar-Ge, çalışma ve performans isteyen şeyler. Adam sana bunları sunarsa oyunun orijinalinden yer. Oyunun orijinalinin %20'sini yer. Öyle bir haber daha var. Wolfenstein yapımcısı demişler ki Wolfenstein first person shooter oyunu. Niye multiplayer yok demişler. Adam diyor ki ben buna multiplayer kastaydım hikayeyi yapamazdım. Çünkü multiplayer zaman istiyor. Yani adam multiplayer yapacak diye ya 2 senenin 1 senesini multiplayer harcayacak.
O zaman abi 2 paket satsınlar bak. Witcher'ı satarken mesela desin ki.
Oturdu yerden yorum yapar adam. 2 paket satsın ya ben akayım.
Abi desin ki konusu 1 lira. Online istersen 2 lira yani.
Ya abi onun demesi bir şey değiştirmiyor. Gene yapacak onu adam. Gene zaman harcayacak.
Bire sadece online'ı satıyormuş adam. Yani gene şey satamıyor.
Zaman harcayacak onun
harcısın
adam
yani. Harcısın abi çalışsın. İşi ne bunlar? Oyun yapmıyor mu adamlar ya? Ben onu çözemedim yani. İşte adama oyun... diyorsun ki abi bize oyun yap. Abi ya çok uğraşırız.
Abicim
adam zaten, vereceğim ya.
Kardeşim adam zaten oyunu yapıyor o sırada. Sen adama ekstra bir iş çıkartıyorsun.
Ya bilmiyorum abi bence biraz tembellik yani bu
şey. Bir şey söyleyeceğim. Sizin siteyi niye şey yapmıyorlar hala diye. Ben sana buradan şimdi sorsam yazılımcılar beni dövmez mi?
Ben de kardeşim yani, uğraşıyoruz. Ben de soruyorum onlara gidip. Ya hala bunu böyle yapmıyorsunuz
burada,
diye.
Burada donanımı benim yazılımcılarına.
Sürekli olarak yorum yapıyorum. Mesela onlar da kitleri olurlar. Oturuyorum mesela bir toplantı oluyor. Adama diyorum ki şu özelliği ekler misiniz? 2 gün sürer abi diyorum. Ben 1 saatte yaparım abi yazılımı. 1 saat falan diyorum. Ortam geriliyor böyle birden
söyleyeyim bak yazılımcıların, tasarımcıların en sevmediği lafı söylüyorum Seşi. O iş kolay ya 2 dakika daha edersin.
En sevdikleri 2 gün laf. Yani 1 saatte yapılır o. Sokakta adam bu saat falan diyorum.
Ne olur tasarımcı varsa aramızda yazsın yorum.
Ortam bir soğuyor görmen lazım
abi
yani.
Abi normal ben ilk defa site yapılırken tasarımcılar, programcılarla iç içe çalıştım. Allah'tan anladım programcıların dilini. Yazmayı bilmiyorum ama mantığını çözünce çok rahatladım. Çünkü programcılar bizim gibi editör kökenli insanlardan nefret ederler. Çünkü editörler siteyi kullanmayı bilmez.
Halbuki ben hepsini çok seviyorum bilirler yani.
Hayır editör siteyi kullanmayı bilmez, altyapısını bilmez işin. Bir editör devamlı şikayet eder bu çalışmıyor. Kardeşim gizli sekmede denedim mi mesela? Niye deneyeyim ki falan? Hani bilmediğimiz için program çok laf eder. Onu öğrenince abi çok rahatlıyorsun. Programcı iletişimi çok artıyor. Hakikaten 2 dakikada da halledebilir senin için belki. İletişimi iyi kurman lazım.
Abi valla suyuna gitmen lazım adamların. Ben böyle bir şey görmedim
şunu
ya.
Şunu demeyeceğim. Bak en hatalı cümle. Eğer siz de çalışıyorsanız etrafınızda bir yazılımcı varsa kolay iş değil mi? O 2 dakikada halledersin. Bu yok. Bu ölümcül. Çarpı X. Bunu demiyoruz. bir kısa haberim daha var. Microsoft Kinect'i artık üretmeyeceğini açıkladı.
Çok üzüldüm ben ya. Çok sevdiğim bir aletti.
Yani Kinect'in çıkışı
falan. Şurada dolapta bir yerde duruyor yani.
O kadar seviyorum bir dolaba kilitledim diye.
Kırılmasın diye orada duruyor.
PlayStation da aynı hatalı hamleyi yaptı. Kinect de Microsoft da aynı hatalı hamleyi yaptı. Nintendo Wii ile tutturunca bir akım yapınca Wii vardı ya işte böyle oynuyorduk falan.
Abi şurada bir kutu var versene sana arkadan.
Şunu mu diyorsun?
Evet.
Allah abi.
Mesela al işte hatalı hamleler yavaş yavaş. Yani abi her şeyin bir devri var değil mi? Bak bu da değişik bir devir. Ya, bunu da acaba ne zaman göreceğiz? Bıraktık biz bu işi falan diye olacak mı?
Abi bunları insanlar oynamıyor.
Evet yani gerçekten öyle. Bir de pahalılar ha.
Ya bunlar benim AVM eğlence dediğim şeyler. Yani evde alacağım teknolojilerden değil çok fazla.
Evet.
Bir de pratikte şu an henüz o akıcılığa ulaşamadık bu tarz oyunlarda. Kinect'le üretmemesinin sebebi basit. VR'a geçmişken herkes. Ki Vieira ne kadar geçildi o da malum ama Kinect'te kimse uğraşmıyor. Bir de Kinect çok stabil çalışmadı da hiçbir zaman adam akıllı.
Ya Kinect
çalışan versiyonunda da insanlara ulaşmadı.
Ya Kinect'in ölümünü şu hızlandırdı. Şimdi adamlar Xbox One'ı çıkarttıklarında Kinect onun bir %10, %20'sini yiyordu güç olarak falan. Her şeyi aradılar. Onun üstündeki Kinect de çok gelişmiştir bu arada Xbox One'la gelen ama kullanan olmadı. Hmm. Şimdi Xbox One çıktı, PlayStation 4 çıktı. Ham güç olarak 1.5 kat daha güçlü zaten şeyden, yani evet, rakibinden. Bir de şimdi Kinect minek de yok Xbox şeyde PlayStation 4'te. Koşuyor alet, tamam mı? Bunlar dediler ki acı biz 120'yi bile buna verirsek biz ayvayı yedik. Kinect'i iptal edelim. Zaten orada başladı onun ipinin çekilmesi. Xbox One'da hiç oyun çıkmadı Kinect'te.
Ya beklediğimiz bir şeydi zaten. Yani adam üretmeyeceğini söylemiş.
Evet ama aslında teknoloji olarak çok şey vaat eden, hiçbir şey göremediğimiz ender ürünlerden biri oldu. Ne yazık ki.
Çok bağırarak geldi ama aynı hızda diye söndü.
Evet. Razer'ın ayarlanabilir LED'li bir kamera haberi yapacağım sizlere. Çok enteresan. Yani bunca yıldır sektörde herkes kamera üretiyor.
Öyle mi söyledin ki abime ortaya bir tane pideli işte kebap yapacak
ya gibi. Aynen öyle ama yani bu kamera haberini gördüğümde şey düşündüm. Lan bunu kimse niye düşünmedi dedim yani. 12 tane LED koymuş adam kameranın üstüne. Karanlık ortamda ayarlıyorsun. 12 seviyede.
Hakikaten niye düşünmemiş kimse?
Aynen. Ve suratını aydınlatıyor. Sen de çekimini yapıyorsun. Müthiş bir şey düşünmüşler yani. Ve kameranın özelliklerine baktım. Daha amşan bir şey değil. Full HD'de 30 kare saniye. 720p'de 60 kare saniye.
Ben bunu benim webcam'e yapar mıyım ya? Gideyim elektrikçi abi söyleyeyim abi şunun etrafını bir ledlesene diye.
Ben AliExpress'te aradım. GoPro'lar için yapılmış olan USB LED şeyler var. Şeritler var. Hani al herhangi bir kameraya tak yine oluyor ama. Tabii o adam entegre bir sistem kurmuş sana yani tıkır tıkır çalışacak. Mesela ben otel odalarında falan gittiğimde kimi zaman böyle bir canlı yayın yapayım diyorum. Canım sıkılıyor. Adamlar da şey diyorlar abi yurt dışına çıkmışsın git gez otel odasında ne canlı yayını falan ama benim de tarzım bu yani oradan yapayım diyorum. Karanlık oluyor. Bu şimdi açarım oradan ışığını. Suratımı aydınlatır mesela.
Evet. Güzel. Hakikaten yok. Güzel.
Evet, gerçekten
ya.
Önemli.
Şey düşünüyorum mesela bazen ben de yayıncılarda mesela korku oyunu yönetileri zaman bir full ışıklandırma yapmak istemezler.
Evet.
Yarım ışıklandırma yaparlar ama tabii odanın ışığını da öyle ayarlayamıyorsun. Herkesin evinde bas. Aç tabii kapa canım. Şeyi var. Ama o mesela o LED'li ambiyansı doğru da ayarlayabilirsin. Yani.
Güzel olabilir. Bana güzel. Enteresan geldi ama tabii ki Razer olduğu için fiyatı $100 başlıyor. Ama yine korkunç değil. Yani bir kamera için $100 bugün artık kabul edebilir bir şey oldu. İyi fiyat.
Korkunç değil.
Evet ama tabii görüntü kalitesini merak ediyorum. Çünkü burada Logitech gerçekten çok ayrı bir seviyeye gitmiş durumda. 920 dediğin zaman artık web kamerası standardı şeyde.
Evet.
Hani yayıncılıkta. Şimdi onlar biliyorsun 4K'sını çıkarttılar onun. Yine cam gibi çekiyor yani. Adamlar orada çok açtılar. Bir LED koymayı unutmuşlar. Bir sonraki modelde bence
gelir o da.
O da LED koyacaklardır. Bu çok böyle patentli bir şey olması gerek diye düşünüyorum. Bir diğer de onların Siren mi nasıl okunuyor?
Siren
denebilir evet. Bir şeyleri mikrofon. Vardı mikrofonları. Onun X'ini çıkartmışlar ve buradaki amaç neymiş biliyor musun? Gecikmeyi en azı indirmek. Biliyorsun bu USB ses kartlarında bir gecikme var. Ve görüntüyle ister istemez senin dudak hareketlerinin arasında böyle bir lip sync denen olay kayıyor.
Senin elle ayarlaman lazım kullandığın programda.
Evet işte 3 saniye geri 5 saniye. Şimdi burada gecikmeyi en azı indireceğiz demişler. Bu benim ilgimi çekti. Yoksa bir sürü USB mikrofon var. Hepsi neredeyse aynı kalitede kayıt ediyor.
Yani Mesut Çevik haberlerin başları güzel de bunlar sen baya kendi yayıncı haberlerini gelip burada taşımışsın bizlere. Yani
gerçekten yayına başlamak isteyenler bana göndermek isterse bunları...
Ha bir de onu soracak. Benden habersiz sponsor mu aldı yoksa?
Ama gerçekten şey için kamera olayı gördüğüm an dedim abi LED niye koymamış bunun üstüne ya? Gerçekten çok garip. Ki düşük ışıkta hepsi kötü biliyorsun kameraları.
Mikrofonunda LED var mı?
Onda Razer logosu yanıp sönüyordur büyük ihtimalle. Öyle evet, bir şey vardı
onların. Ben kullandım onu ya. Sayın.
Bu arada Nvidia GeForce GTX 1070 Ti lanse edildi. Yani lanse edildi derken teknik özellikleri falan ortaya çıktı. Biz de testlerini yapacağız arkadaşlar. Testleri de ortaya çıkacak. 2432 tane CUDA işlem birimine sahip. İşte güç olarak 1070 ile 1080 arasına denk geliyor falan ama çok saçma bir fiyatı var. 1080'den $50 daha ucuz. Ve 1080'i geçemiyor doğal olarak yani. 1070 Ti sonuçta şey 1080 değil.
$50 daha veririm 1080 alırım.
Abi yani bunu herhangi bir oyuncu aynen böyle söyler. Bir oyundan bile ucuz $50.
Ya şey açısından fark var. Ben çok tabii hakim değilim sizin kadar ama belki hani teknik olarak başka bir iş oyun değil de başka bir iş.
Yok hiçbir şey yok. Sadece bu niçin çıkmıyorsun? VG56 tokatlayınca 1070'i dediler ki
ha, bir üst şeyi yapalım.
Biz Nvidia'yı zaten GP var kesip kesip sunuyoruz piyasaya. Kestiğimiz kısmı birazcık üstüne ekleyelim şöyle bir.
Basalım.
Bunu da basalım gitsin. Bu da 1070 Ti olsun. Ha, o kategoride de biz birinci olalım. Zaten birinciler gidiyorlar her kategoride de. Bir çer döver gibi. Adamlarda bir de aslında yeni GPU da var. Yani bu 1000 serisinin üstüne 2000 serisi de hazır. Ellerini de çıkartmıyorlar piyasaya.
Sakine easy. Çıkartmasınlar.
Aynen öyle diyor adam.
Daha binli şeyleri ben daha yeni alışıyorum 1000 serisine yani.
Bir de
yani.
İnsanlar yeni edindiler.
Geçen sene 900'lere takılmıyor muyduk abi zaten?
Ama aslında her sene yeniliyorlardı. Şimdi dediler ki rakip yok zaten. Bin de iyi gidiyor. Böyle kalsın dediler
kalsın,
adamlar.
Kalsın, bence de kalsın ya. İyi, düşün, bu seviye iyi ya.
GPU elde var, çıkartmıyorsun. Artık adamlar doğru rahatlığa geldiler yani. Sonumuz hayrola diyorum. AMD'de Raven Ridge apularını tanıttı arkadaşlar. Raven Ridge gerçekten ultrabook'larda yeni bir soluk. 4 çekirdek, 8 izlek şeyleri göreceğiz. Ve mobil demiyor adamlar buna. Çünkü masaüstü işlemci performansı alabiliyorsunuz. 15 wattlık işlemciler bunlar. Video işlerken, Cinebench'te falan çalışırken harbi harbi masaüstü işlemcilerle yakın performans gösterebiliyorlar şu anki tablolara baktığımda. Adamların şöyle bir iddiası da var. Diyor ki bunu iyi soğutun, bu 25 watt güç tüketmeye başlasın. Güç, işlem gücü de ona göre artsın. Yani iyi soğutulan bir kasada denk gelirsen sen buna.
Daha da performanslı.
Daha olacaksın. Da performanslı olacak. Beni heyecanlandıran gelişmeler oldu. AMD, mobilde yine gerçekten bu Ryzen rüzgarıyla esecek gibi gözüküyor.
Bakalım, göreceğiz.
Heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
Sizin bekliyoruz efendim o zaman.
İnşallah elimize gelse test destek bakalım.
Ben iki tane hızlı haber paylaşayım. Bir tanesi Injustice PC'ye geliyor bu sonbaharda. Betası da 25 Ekim'de başlıyor aslında. Aslında başlamış mı oluyor? Siz bunu seyrettikleri zaman başlamış mı oluyor, başlamamış mı oluyor? Ayın kaçı bugün?
Yarın yayınlayacağız işte bunu.
Ha, o zaman şu an aktif olabilir beta.
Evet, 28'i.
28'i oluyor o zaman yani. Aklınızda olsun. Metal Gear Survive. Metal Gear Solid serisi vardı ya, onun Survive diye garip grup bir...
Hiç oynanmayan, hiç konuşulmayan.
Yani ben oynadım biraz. Kötü oyun değil aslında ama çok gereksiz. Niye adı Metal Gear anlamadım. Hani bir hiçbir esprisi yok yani Metal Gear olmasının.
Sırf o markadan yararlanmak
evet,
için yapılan
ama yani
bir şey.
Durduk yere kendi ayağına sıkan bir oyun olmuş. Şubat 20'de çıkacak. 22 Şubat'ta da Avrupa'da çıkacak. 20 Şubat'ta Amerika, 22 Şubat'ta Avrupa'da çıkacak. Bunu da söylemiş olalım. İki çıkış tarihi haberi paylaştım. Bu arada... çok konuştuğumuz bir konuya bir de nokta koymak açısından şunu da söyleyeyim. Hikayeli oyunlardan para kazanılmıyor diye bir muhabbet var ya. Hani Xbox'taki bir arkadaş, yani Xbox'ın tepesindeki isimlerden bir tanesi. Hikayeli oyunlardan para kazanılıyor ama ekonomisi çok karışık diyor hikayeli oyunların. Yani doğru ekonomiyi bulmak karışık diyor kendisi. Yani ama şey algısına kesinlikle reddediyor. Single player ölmüştür, single player'dan para kazanılmıyor diye. Sadece hani... Doğru ekonomiyi bulmak biraz daha zor olabiliyor diye hikaye oyunları için. Online'da ise ekonomiyi bulmak biraz daha pratik. Çünkü zaten genel geçer evet. Kurallar var. Single player zaten şu an geçiş evresindeyiz. Hala insanlar ekonomiyi bulmaya çalışıyor. Bazı oyunlar işte lootbox satıyor, Shadow of War'da konuştuğumuz evet. gibi. Assassin's Creed'de de var mesela, hani ona ittirmeye çalışıyorlar ama ittirmiyorlar da bir yandan çok gözünü karartmamak için. Yani doğru ekonomiyi bulmaya çalışıyorlar. Part part çıkan oyunlar var mesela, bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3
diye. O en iğrenç hali bence.
Yani Hitman mesela denedi onu. Ben ilk defa Hitman oyunu oynamadım hayatımda. Ki oyun kötü değildi ona rağmen. Sırf o olay yüzünden.
Her bölüm ayrı güzeldi aslında ama.
Yani güzel, hakikaten her bölüm çok güzel. Oyun da keyifli ama unutuyorsun ve kopuyorsun evet. oyundan yani. Doğru dizi mantığı işlemedi Hitman'da açıkçası. Telltale oyunlarında gidiyor adam dizi gibi oynuyor, bırakıyor. Ki bence o da çok sağlıklı bir model olmayabilir uzun bir zaman sonra. Yani bu ekonomik modelin geçiş sürecinde olduğumuzu düşünüyorum ben şahsen. Bu oturursa hikayeli oyunlar açısından güzel. Önümüzde şeyler olur yani, bitti demeyiz en azından. Oh, ekonomik modeli buldular. Sadece olay şuna dönmesin. Her adımda bir ekstra daha para vermeyelim. Oynuyoruz diye. O
yani bir de ben hani karakteri sonradan indir. Şu eli sonradan edin falan. Buna gıcığım abi. Zaten o heyecanı yaşamışım. Oyun lanse edilmiş, çıkmış. İndireyim oynayayım diyorsun ya.
Ya işte öyle ama firmalar online'daki pazar o kadar büyüdü ki online oyunlardaki. Yani adam alan adam hala daha almaya devam ettiği
mobil
için.
Mobil oyunların kazandırdığı parayı görüyor adamlar. Sonra da diyorlar ki biz ne yapıyoruz ya? Yani neyle uğraşıyorum? Bir de riske giriyorsun. Mesela Metal Gear Solid ne kadar kazanmıştır? Adamlar artık şey yaptılar biliyorsun. Abi bunu harca harca para bitmiyor yani, yapımına yayınına gitsin dediler, son olmayan oyun çıktı ya, ilk defa.
Şey zaten şimdi şöyle bir şey var. Eğer oyun tutturursa bir mobil oyundan hala çok daha fazla kazanabilirsin sen. Mesela GTA, Mario, Zelda, bunlar inanılmaz kazanan oyunlar. Ama şöyle bir riski var, yapımı maliyetli. Adam bir kere ıska geçtiği zaman şirketi batırır. Yani.
Aynen öyle
o
oluyor
kadar
zaten.
Bir sıkıntısı var. Yani tutturursan süper ama bir hata... Şirketi batırır. Zaten büyük firmaların formülü de şu devamlı. Maliyeti nereden kısabiliriz ama hala satmaya devam edebiliriz diye. Activision o işin ustası zaten. Hani maliyeti kısıp satma konusunda adamlar bir numara. Call of Duty serisinden bahsediyor.
Call of Duty nasıl bir seyredin? Ne çıkarsa gitti. Ne çıkarsa yani.
Yani bu kadar gözde ve
favori dediler, FPS'e... lanet dediler. En çok eksiği aldı falan, yine sattı. Listede zirveye gitti. Sattı.
Millet oynuyor. Seviyor demek ya.
Seviyorlar yani. Evet. Ya kötü bir oyunu değil zaten. De.
FIFA gibi düşünüyorum ben biraz yani. Her sene nasıl FIFA alıyorsun? Her sene adam Call of Duty alıyor yenilenmiş haritasıyla. Oynanış mantığını çok seviyor insanlar.
Gerçi doğru. Evet. Doğru söyledin.
Doğru. Bence her sene FIFA'da çıkmamalı mesela. Ben FIFA'yı çok severim ama yani her sene çıkacak kadar büyük değişiklikler olmuyor. Onun yerine kadro güncellemesi yaptın adam.
O sat 30 dolara.
Sat, ama öyle olmuyor işte. Adam zaten diyor ki
kadroyu güncelledim.
Diyor.
Evet, bir
İnsanlar
de alıyor.
Alıyor diyor. Bir de bir şeyler yaptım diyor hikayeden. Ya, tamam yapıyor. Yapmıyor demiyorum ama yemesinler şimdi. Birbirimizi yemeyelim yani. Hiçbiri şey değil öyle. Aman tanrım, oyun ne seviye gelmiş. İyi ki yeni oyun çıkartılmış. denilecek seviyede değil ama öyle abi. Yapıyorlar firmalar yani.
Evet. Yani spor oyunlarında özellikle o her sene olayı.
Ama spor oyunları kimse mesela itiraz etmez. Çünkü her sene sezon değiştiği için her sene oyun çıkması gerekiyormuş gibi bakıyoruz aslında olmuyor.
Bir de zaten aslında kadroları güncellemek, dengeleri ayarlamak asıl iş o tarafta.
Yani ama kadroları ayarlamak falan asıl iş ama bilgi işi onlar. Hani şey yazılım işi değil yani.
Evet.
Hani,
İstatistik işi.
İstatistik işi onlar. Asıl iş yazılım kısmında yani. Adam yazılım yapar. Bilgiyi sağdan soldan alırsın zaten.
FIFA bence yine spor oyunları içinde baktığında ki NBA 2K serisi de öyle mesela.
İyi oyunlar bu arada.
Şöyle şey yani her sene çıkmalarına rağmen bu kadar muntazam, bu kadar hatasız iyi götürürler.
Her sene çıktıkları için o da. İşte adam ya bir şey değiştirmiyor ki. Hata olmaması normal
abi,
yani.
Ama FIFA'da bakma sen. Bazı böyle çok majör değişiklikler de oldu. Çarpışma fiziği geldi.
Ama çok ondan ilk geldi hepsi problem oldu zaten.
Gerçi evet doğru. Ondan yani, sonraki seride düzeltti.
Ondan sonra
iki senede düzeldi
ilk
aslında.
İlk seferinde komik bir sürü öpüşen futbolcular, evet, uçan futbolcular. Doğru. Bir sürü muhabbet vardı komik. Düzeltiyorlar sonra.
Evet. Yine bir tartışmalı bölümün. böyle hani olaylı bitsin ki yani. İzleyici olsun. Yine bir ikisi birinden sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ben bir şeyi yanlış hesaplamışım. Gelecek hafta senin mi işin vardı? Ne yapacağız?
Gelecek hafta
Paris'te olacağız arkadaşlar ama.
Evet, Paris'te çarşamba, özel bölüm yapacağız.
Evet, özel bölüm yapacağız. Sürprizimiz de oydu. Bazı arkadaşlar biz biliyoruz, bazıları bilmiyoruz demişler. Söyleyelim dedim ben.
Evet, önümüzdeki hafta Paris oyun haftası olacak. Yani baş başa tatile gitmiyoruz. Onu bir söyleyelim de.
Evet, ya biz baktık ki bayağı yağın düşüyoruz. Dedik ki Paris bileti alalım. Bir de orada deneyelim falan.
Bir de Paris'e sonra
gideceğiz. Şöyle eşlerden uzakta bir gidelim.
Aynen, aynen. Mesutçuğumuzla baş başa kalalım diye. Paris oyun haftası var. Oraya gidiyoruz. İkimiz de denk geldik gitmeye. Orada bir özel ikisi bir program olacak. Bakalım. Evet. Ağırlıklı, Paris ağırlıklı bir
hayırlısı
program olacak herhalde.
İnşallah yine hoşunuza giden bir bölümle karşınızda oluruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
Görüşürüz.